Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Safa Kalender. Harika bir eserle devam ediyoruz. Tutiname adlı kitaba başlamıştık ve bugün şimdi sizlerle 4. bölümünü paylaşmış olacağım. Her bölümde hemen hemen 6-7 kadar hikaye paylaşıyorum ve bir yolculuk esnasında, bir ev işi esnasında, bir yürüyüş esnasında dinleyebileceğiniz kadar vaktiniz olsun diye yaklaşık 45 ila 60 dakika arasında bir bölümü tutarak sizlere eşlik etmeye çalışıyorum. Bu bölümde, 4. bölümümüzde yine Tutiname'nin ilginç hikayelerini, ilgi çekici hikayelerini birlikte okumuş olacağız, birlikte dinlemiş olacağız aslında. Hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Küçük bir hatırlatma, eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın ve bir de beğeni bırakırsanız çok mutlu olacağım diyelim ve 4. bölümle başlayalım. Tavus Kuşu. Vaktiyle Tuz şehrinde Seyyar adında zengin bir adam yaşardı. Evladı olmadığı için gelene geçene derdini anlatıp derdine bir çare arardı. Bir gün evine bilge bir Yunanlı hekim gelmişti. Derdini ona da açmış ve ondan bir çare istemişti. Hekim bir macun verip onu bir tavus ödüyle ezmesini ve hanımına içirmesini, daha sonra da sebepleri yerine getirmesini istemişti. Fakat şehirde tavus bulunamadı. Ülkenin hükümdarı da o şehirde yaşamaktaydı. Şehirdeki tek tavus kuşu hükümdardaydı. O da gözü gibi bakardı ona. Seyyar, hanımı Zarife ile birlikte bir gece nefislerine uyup tavusu hükümdarın bahçesinden çaldı. Yunanlı hekimin dediğini aynen uyguladılar. Zarife artık çocuğu olacağı için çok sevinmişti. Sabredemedi ve sevincini kardeşi Anter'le paylaştı. Hükümdar kaybolan tavusundan haber verene 1000 altın vereceğini ilan etmişti. Anter fırsatı kaçırmadı. Zarife'den duyduklarını bir bir hükümdara anlattı. Hükümdar Zarife'nin idam edilmesini istedi. Vezirleri bir kişinin anlattığına güvenip bir insanın canına kıymanın dinde yerinin olmadığını, araştırılırsa bu mesele hakkında daha sağlıklı karar verilebileceğini söyledi. Hükümdar vezirlerin dediği gibi yaptı. Anter'i yanına çağırdı ve ondan anlattıklarını ispat etmesini yoksa onu idam ettireceğini söyledi. Anter, hükümdarın iki sadık adamıyla anlattıklarını ispat etmek için harekete geçti. Anter, adamların her birini bir sandığa koyup hamallarla kardeşinin evine götürdü. Sandıklarda değerli eşyaları olduğunu ve bir müddet burada emanet kalması gerektiğini söyledi. Daha sonra sözü dönüp dolandırıp çocuk meselesine getirdi. Zarife'ye çocuğu olursa çok sevineceğini söyledi. Fakat o tavus meselesini pek anlamadığını söyleyip Zarife'den meseleyi bir daha anlatmasını istedi. Zarife de meseleyi yeniden güzelce anlattı ve meğer yaşadıklarım rüyaymış dedi. Anter duyduklarına inanamamış, şaşırıp kalmıştı. Zarife'ye bir daha sordu. Zarife, kendisinin bir serçeye bile kıyamazken tavusu öldürmesinin mümkün olmadığını, hele hele hükümdarın tavusunu öldürmesinin asla mümkün olamadığını söyledi. Anter'in aklı başından gitmişti. Hükümdarın adamları onu alıp hükümdara götürdü. Anter, daha önce anlattıklarının bir rüya olduğunu öğrendiğini söyledi. Hükümdarın adamları da tasdik etti. Anter'e bu iftirası nedeniyle idam cezası verildi ve götürülüp idam edildi. Hükümdar, Zarife'ye türlü türlü ihsanlarda bulundu. Ey Mahişeker! Zeka ve zarafet işte bu derece değerlidir. Şayet Zarife bu hileyi yapmasaydı, çoktan ölüp gitmişti. Sen de yeri geldiğinde böyle davranmasını bileceksin. Ancak sen biraz ağırdan almaktasın. Yoksa ağırdan alman mecazi aşkının ilahi aşka dönüşmesinden midir? Cemile'nin başına gelenler gibi mi oldun yoksa? Mahişeker yine merak edip sordu ve Tuti'yi yine başladı anlatmaya. Bir zamanlar Horasan'da yaşayan dindar bir adam vardı. Bir gün hacca gitmeye karar verdi. Adamın gelinlik çağında güzel bir kızı vardı. Hanımına ve oğluna sıkı sıkıya tembih etti. Kendisi hacdayken bir taliplisi olursa kızlarını gelin edebileceklerini söyledi. Ailesiyle vedalaşarak hacca gitmek üzere yola çıktı. Yolda Necip adında bir gençle tanıştı. Kısa sürede arkadaş oldular. Adam Necip'i çok sevdi, kızını Necip'e nikahladı ve Necip'i de yanında hacca götürdü. Adamın oğlu da ticaret amacıyla yola çıkmıştı. Oğlan, yolda Zarif isimli hali tavrı düzgün bir gençle tanışmıştı. Babasının sözlerini hatırlayıp kardeşi Cemile'yi gıyabında bu gençle nikahladı. Adamın hanımı da yaşadıkları şehirde Nazif adında bir gençle Cemile'yi ona nikahlamıştı. Ancak adam gelmeden Nazif, Cemile ile aynı evde yaşayamayacaktı. Sayılı gün çabuk geçti. Adam hacdan, oğlu da ticaretten dönmüştü. Üç damat adayı da adamın evinde bir araya gelmişti. Adam ve ailesi yaşadıkları bu duruma çok üzüldüler. Üç genç de kızın gerçek nikahlısının ve sahibinin kendisi olması gerektiğini söyledi. Adam bir köşede şaşırıp kalmış ve olup bitenleri seyrediyordu. Maalesef mesele hallolmadı. Olup bitenler kısa sürede şehirde herkes tarafından duyuldu. Cemile, hakkında konuşulanları duydu ve hastalıktan yatağa düştü. Kısa bir zaman sonra da öteki aleme kanatlanıp uçtu. Cemile'yi kefenleyip mezara koydular, geride üç boynu bükük, gözü yaşlı aşık kaldı. Akşam olduğunda üç aşık da Cemile'nin kabrine gitmişti. Kabirden ses geldiğini duyup hemen kabrin toprağını kazıp kızı çıkardılar. Hayretler içerisinde kızın hayatta olduğunu gördüler. Fakat bu üç genç arasında yeniden tartışma alevlendi ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Cemile, sağlığında halkın diline düştüğünü, şimdi de aralarında kaldığını söyleyip aşıklardan kendisini ailesine götürmelerini istedi. Aşıklar Cemile'yi ailesine götürdü. Ailesi Cemile'yi görünce çok şaşırdılar ve çok sevindiler. Cemile, Rabbinin kendisine yeniden hayat bağışladığını, bu nedenle kendisinin de daha çok şükretmesi gerektiğini söyledi. Dünyadan elini eteğini tamamen çekmek istedi. Babasının tekkesinde sürekli ibadetle meşgul olmaya başladı. Fani olan ne varsa bıraktı ve tamamen ahirete yönelik çalışmaya başladı. Böylece yaşayıp öteki aleme göçüp gitti. Ey Mahişeker! Sen de fani lezzetlerden vazgeçmeyi düşünüyorsan, bu gerçekten güzel bir düşünce. Fakat şimdi sırası değildir. Gerçek Aşk. Diğer gün. Bayezid-i Bistami Hazretleri her zaman aşk ve şevk içinde vaaz ederdi. Bir gün vaaz ederken kürsünün yanına bir adam geldi. Olacak ya, adam haddini aşıp kaybettiği eşeğini bulmasını istedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri adama sabretmesini söyleyip vaaz vermeye devam etti. Cemaate ömründe hiç aşık olmayan var mı diye bir soru yöneltti. Bir ihtiyar ayağa kalkarak bu yaşına kadar hiç aşık olmadığını, aşk nedir hiç bilmediğini söyledi ve Hazret'ten kendisine aşkı tarif etmesini istedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri eşeğini kaybeden adama ihtiyar adamı göstererek kaybettiği eşeğinin ihtiyar adam olduğunu, onu alıp gidebileceğini söyledi. Ey Mahişeker! Aşktan nasibi olmayan nasıl sahili selamete çıksın? İnsan dünyada aşk için yaşar. Oysa sen beni aşktan anlamaz sanırsın. Benim aşktan bir an ayrı kaldığım vaki değildir. Sen de kalbini aşktan uzak tutma. Vaktini iyi değerlendir. Hırs gösterme. Hırs zarar görmene neden olur. Tıpkı aslana giden tüccar sadrinin başına gelenler gibi. Mahişeker yine merak edip sordu ve Tuti yine başladı anlatmaya. Geçrevan diyarında Sadri adında bir tüccar yaşamaktaydı. Tüccar Sadri zamanla fakir düştü. O da harekette bereket vardır düşüncesiyle sefere çıktı. Yolu bir ormana düştü. Ormanı bir aslan zapt etmişti. Yanına yabancıların yaklaşmasına asla müsaade etmiyordu. Ormanda yaşayan hayvanların tamamı aslanın emri altına girmiş ve ona hizmet etmekteydi. Aslan, bir yaban sığırı ve bir ahuyu vezirliğe getirmişti. Tüccar Sadri, aslanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Korkudan tir tir titremeye başladı. Kaçsa aslanın kendisini çabucak yakalayacağını düşündü. yoluna devam etse bile bile aslana yem olacaktı. Sığır ve ahu tereddüt yaşayan Sadri'yi görmüştü. Ona acıyıp yardım etmek istediler. Aslanın yanına geldiler. Sayesinde ormanda her canlının huzur ve güven içinde yaşadığını söylediler. Ününün insanlar arasında bile yayıldığını, hatta müsaadesi olursa içlerinden birinin lütfuna mazhar olmak için onu görmek istediğini söylediler. Bu iltifat dolu sözler aslanın çok hoşuna gitmişti. İzin vermesi üzerine Tüccar Sadri'yi aslanın huzuruna getirdiler. Tüccar Sadri, aslana hürmette kusur göstermemeye çalıştı. Aslan, Tüccar Sadri'nin hal ve hareketlerinden memnun kaldı. Ona hazinesinden istediği kadar alabileceğini söyledi. Sadri, istediği kadar değerli mücevherlerden alıp memleketine geri döndü. Bir miktar mücevheri evinin bahçesine gömdü. İşte o gün cimriliği de başlamış oldu. Aslanın hazinesinin tamamını almadığı için pişmanlık duydu. Yeniden ormana doğru yola çıktı. Nihayet orman ve aslan görünmüştü. Fakat bu sefer aslanın yanında yardımcılarından kurt ve çakal da bulunuyordu. Kurt ve çakal aslanı kötü davranmaya sevk ettiler. İnsanoğlunun güvenilecek bir varlık olmadığını ve fırsat buldukça onlara hadlerinin bildirilmesi gerektiğini anlattılar. Aslanın öfkesi iyice kabarmıştı. Sadri zarar göreceğini anladı ve hemen bir ağaca tırmandı. Aslan daha da öfkelenmişti. O an sığır ve ahu geldi. Kurt ve çakal aslanın yanında artık değerlerinin kalmadığını düşünerek oradan ayrıldılar. Sığır ve ahu Sadri'nin mal hırsıyla ormana geri geldiğini anlamıştı. Yine de Sadri'ye yardım etmeyi düşündüler. Aslana iltifat dolu sözler sarf ettiler. Aslanın öfkesi biraz azaldı. Sadri'yi öldürmekten vazgeçti. Sığır ve ahuya teşekkür etti. Onlardan kendisinden korkmamasını, ona zarar vermeyeceğini Sadri'ye söylemelerini istedi. Sığır ve ahunun yardımlarıyla Tüccar Sadri kurtulmuş oldu. Neredeyse açgözlülüğünün ve hırsının kurbanı olacaktı. Ey Mahi Şeker, insan biraz kanaat etmesini bilmelidir. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Açgözlülük çok fenadır. Asla muradına kavuşmak için açgözlü davranma, akıllı ol. Çünkü kavuşma arzusu insanda akıl bırakmaz. Sırlarını hiç kimseyle paylaşma. Karşındakine gelişi güzel laflar da etme. Ona yumuşak davran. Sözlerinle davranışların uyum içerisinde olsun. Asla fıtratına aykırı davranışlarda bulunma. İkiyüzlü davranışlardan kaçınmak gerek. Zira Vezir Asım'ın hanımı Mehizar ikiyüzlü davrandığı için sonu çok fena oldu. Sana demem o ki akıllı davranıp nasihatlerimi tutasın. Cevher Şinas. Mahi Şeker, yıldızların gökyüzünü süslediği akşam vaktinde şiir okuyarak yine kafesin yanına geldi. Tuti'den dün akşam anlatmadığı hikayeyi anlatmasını istedi. Vaktiyle Yemen'de Cevher Şinas adında bir tüccar yaşardı. Hanımı ve kızından başka bir yakını yoktu. Cevher Şinas bir gün çölde gezerken iskeleti çıkmış bir insan kafası buldu. Allah'ın izniyle iskelet kafanın hayattayken 80 kişinin katili olan ve vefatından sonra da yine 80 kişinin ölümüne sebep olacak bir kişiye ait olduğunu gördü. Gördüklerine inanamadı ve çok şaşırdı. İnsan hayattayken her türlü vukuatı işleyebilir, cinnet geçirip katliam yapabilir ama öldükten sonra 80 kişinin ölümüne daha nasıl sebep olabilir diye merak etti. İnsan başını alıp evine götürdü. Dövüp toz haline getirdi. Bir kavanoza koyup sandığa kilitledi. Bir gün tüccar Cevher Şinas ticaret amacıyla şehir dışına çıkmıştı. Babası ticarete giden kız yalnızlıktan sıkılmıştı. Sıkıntısını gidermek için sandığı açtı. Sandıktaki eşyaları seyrederken bir ara gözü kavanoza ilişti ve kavanozu açtı. Kavanozdaki tozun ne olduğunu merak etmişti. Bir miktar alıp burnuna çekti, daha sonra bu kız evlendi ve İbnül Gayb isimli bir çocuğu oldu. Aylar, yıllar su gibi akıp geçmişti. Bir gün Semak bölgesinden mücevher yüklü gemiler geldi. Cevher Şinas bu mücevherlerden bir miktar alıp evine getirdi. İbnül Gayb, tüccarın getirdiği mücevherlerden iki tanesinin sahte olduğunu söyledi. Tüccar, çocuğun her söylediğine güvenirdi. Bu nedenle bu iki taşı aldığı tüccarlara geri götürdü. Tüccarlar, mücevherin sahte olduğunu nasıl anladığını sordu. Cevher Şinas, bunu torunundan öğrendiğini söyledi. Meğer tüccarlar da taşların sahte olduğunu bilmiyorlardı. Biraz dikkat ettiklerinde, gerçekten de taşların sahte olduğunu gördüler. Tüccarlar, çocuğu kendilerine vermesi için Cevher Şinas'a ısrar ettiler. Fakat o vermek istemedi. Çocuk dedesine, müsaadesi olursa tüccarlarla gidebileceğini söyledi. Çocuk da isteyince Cevher Şinas, tüccarların isteğini kabul etti ve çocuğu onlara emanet etti. Tüccarlar, Semak'a geri dönmüşlerdi. Şehirde meşhur bir hükümdar yaşamaktaydı. Hükümdarın da Kâmbî'in adında akıllı bir veziri vardı. Vezirin birçok cariyesi vardı. Baş cariyesi ise Kâmcûy idi. Vezir, baş cariyeyi çok sever ve el üstünde tutardı. Bir gün vezir, Kâmcûy ile birlikte bir su kenarında oturmaktaydı. Diğer cariyeler avladıkları balıkları bir leğen içerisinde getirmişlerdi. Balıkların canlı olduğunu gören Kâmcûy, hemen yüzünü balıklardan çevirip başka yana bakmaya başlamıştı. Vezirin sebebini sorması üzerine de balıkların canlı olduğunu, içlerinde erkek balıkta olabileceğini, bu nedenle iffetine halel gelmesini istemediğini söyledi. Vezir, baş cariyenin bu sözlerinden çok etkilenmişti. Fakat leğendeki balıkların sözlerine gülüşmesi baş cariyenin keyfini kaçırmıştı. Bu durum vezirin de içine bir kurt düşürmüştü. Vezir bunun sebebini öğrenmek istedi. Danıştığı bilginler bir şey diyemedi. İçlerinden biri bu durumu ancak tüccar İbnül Gayb'ın bilebileceğini söyledi. Zira hayvanların dilinden bir tek o anlamaktaydı. Vezirin daveti üzerine İbnül Gayb saraya gelmişti. Meseleyi anlattılar ve çözmesini istediler. İbnül Gayb, leğendeki balıklarla yalnız kalmayı istedi. Balıklarla konuşup baş cariyenin çok iffetsiz biri olduğunu duydu. Tetkik edilen durum gerçek çıkınca, Kâmcûy, ikiyüzlü ve riyakâr davranmasının bedelini canıyla ödedi. Mahişeker'in ikiyüzlülüğün neden bu kadar kötü olduğunu sorması üzerine Tuti, "Ey Mahişeker, ikiyüzlülük beraberinde vefasızlığı getirir. Bu dünyada en kötü şey vefasızlıktır. Sakın ha asla vefasızlık etmeyesin. Yoksa senin de sonun Hemenaz ve Muhtar'ın sonu gibi olur." Mahişeker yine merak edip sordu ve Tuti yine başladı anlatmaya. Vaktiyle Mısır'da Camasp adında bir hükümdar yaşamaktaydı. Bu hükümdarın akıllı ve muhabbeti seven Zebanaver adında bir Tuti'si vardı. Hükümdar Tuti ile sık sık muhabbet ederdi. Bir gün hükümdar Tuti'den kendisine güzel kızlardan bahsetmesini istedi. O da birçok sarayda birçok güzel gördüğünü, fakat Şam valisinin kızı kadar güzelini hiçbir yerde görmediğini söyledi. Kız hakkında duyduğu iltifatkar sözler karşısında hükümdar daha görmeden kıza aşık olmuştu. Hükümdar Tuti'den kıza kavuşmak için yardım istedi. Üstelik dediği gibi kız güzel değilse onu cezalandıracağını söylemeyi de ihmal etmedi. Tuti doğru söylediğini, kendisinin dahi o kızın kafesindeki çocukluk arkadaşı Sühan Perver adındaki dişi Tuti ile aynı kafeste yaşamayı ümit ettiğini söyledi. Hükümdar hemen bir ferman gönderip Şam valisinden kızı istedi. Vali kızı hediyeleri ve çeyizleriyle birlikte hükümdara gönderdi. Hükümdar kızın anlatıldığından daha da güzel olduğunu gördü ve ona karşı aşkı daha da ziyadeleşti. Hükümdar düğün yapıp saadete kavuşurken Tuti de çocukluk arkadaşı dişi Tuti'ye kavuşmuş oldu. İki Tuti maziyi ve yaşadıklarını anlatıp sözü vefalı olmaya getirdiler. Tabii bu arada hükümdarla Şamlı kız kuşların konuşmalarını dinliyordu. Erkek Tuti kendisinin her zaman vefalı olduğunu, hiçbir zaman vefasızlık yapmadığını, genellikle vefasızlığı ve cefayı kadınların yaptığını söyledi. Tıpkı Hemenaz'ın Behzat'a yaptığı vefasızlık ve çektirdiği cefa gibi. Dişi Tuti Sühanperver, bütün kadınları vefasızlıkla ve yalancılıkla suçlamanın doğru olmadığını söyledi. Üstelik erkekler içinde de vefadan nasipsiz ve yalan söyleyenler pek çoktur. Hem erkeklerin hem de kadınların hepsi aynı değildir. Her iki kesimde de iyi ve kötü bulunur. Rabbim bizleri asla vefadan ayırmasın. İpekçi. Yine akşam olmuş ve yine Mahişeker kafesin yanına gelmişti. Bunca zamandır isteğine kavuşamamasından kuşu sorumlu tutmuştu. Şayet kuş gerçekten yardım etseydi, şimdiye çoktan muradına kavuşurdu. Tuti, Mahişeker'in bu suçlayıcı ithamları karşısında altta kalmadı ve hemen cevap verdi. ''Ey Mahişeker, Rabbim böyle murat buyurmuşsa elden ne gelir? Senin için neler yaptığımı Rabbim biliyor. Fakat her şeyin bir vakti olduğunu unutuyorsun. Hangi iş acele edilince gerçekleşmiş ki? Akıllı olan sabretmesini bilir. Bugüne kadar boş yere uğraşmakla hiç kimse istediğini elde edememiştir. Hem her istenilen şey elde edilemeyebilir de. Tıpkı günlük rızkına kanaat etmeyen ipekçinin daha fazla kazanmak için çektiklerinin yanına kâr kalması gibi. Mahişeker yine hikayeyi merak edip sordu ve Tuti yine başladı anlatmaya. Vaktiyle Irak memleketinde ipekçilikle uğraşan bir adam vardı. Adam bir anını bile boş geçirmez, sürekli çalışırdı. Bu kadar gayret etmesine, çalışmasına rağmen adam evine fazladan bir kuruş akçe götüremezdi. İpekçi adam bir gün hallaçlık yapan arkadaşının evine misafir olmuştu. Hallacın evinin ihtişamı ipekçinin şaşırmasına sebep olmuştu. Zira kendisi hali vakti yerinde olanlara iş yapmasına ve rızkını kazanmaya çalışmasına rağmen fakir, hallaç ise sadece yününü, pamuğunu atıp durmakla zengin, gösterişli bir hayata sahipti. Bu durum biraz canını sıkmıştı. İşin sırrını düşünerek evine geldi. Hanımı, ipekçiyi biraz endişeli görünce sebebini sordu. İpekçi de yaşadıklarını ve düşündüklerini hanımıyla paylaştı. Hanımına, mesleğinin daha çok rağbet edildiği bir şehre gitmek istediğini ve böylece daha rahat bir hayat yaşamak istediğini söyledi. Hanımı ipekçiye, ''Ey ümitsizliğe düşmüş kocacığım, nasıl da boş ve anlamsız düşüncelere dalarsın? Rızık verenin sadece Rabbimiz olduğunu bilmez misin? Kişi çabalamakla zengin olmaz. Zira Rabbim ilmi dileyene, malı dilediğime veririm buyuruyor. Kısmetinde varsa el de getirir yel de. Kısmetinde yoksa el de götürür yel de. Oysa kanaat bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Tıpkı bunu anlayan Belh hükümdarı İbrahim Ethem'in sonsuz saadet için hükümdarlığı bırakması gibi. İpekçi hikayeyi merak edip sordu ve hanımı başladı anlatmaya. İbrahim Ethem Hazretleri Belh hükümdarı olduğu bir dönemde ava çıkmıştı. Avda kır sofrasında yemek yemekteydi. Bir arı sofradaki ekmekten bir parça alıp sofradan uzaklaşmıştı. İbrahim Ethem merak etmiş ve arıyı takip etmişti. Arının sofradan aldığı ekmek parçasıyla bir ağacın dibindeki gözleri görmeyen bir serçeyi beslemeye çalıştığını gördü. İbrahim Ethem Hazretleri gördüğü bu hadiseden çok etkilendi, dünyadan elini eteğini çekip tamamen Rabbine yöneldi. ''Ey benim helalim canım kocacığım, dağda görmeyen bir serçenin rızkını bile düşünen Rabbim sana rızık vermez mi ve seni düşünmez mi?'' ''Ey güzel hanımım, iyi dersin, güzel dersin. Söylediklerin hep doğrudur, tevekkül yoludur. Ama çalışmak, gayret etmek de gerekir. Bağlı bir aslan av bulamaz, koşmayan at hedefine varamaz. İşte bu nedenle başka bir şehre gitmem gerekir.'' İpekçi hanımıyla vedalaşıp yola koyuldu. Artık Nişabur'da rızkını arayacaktı. Uzun bir zaman çalıştı, çabaladı, istediği gibi para kazandı. Kazancının ahir ömründe kendisine rahatlıkla yeteceğini düşündü. Yeniden Irak'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda dehşetli bir yerde konaklamış ve uykuya dalmıştı. Rüyasında iki kuş gördü. Kuşlar birbirlerine kim olduklarını sordular. Kuşlardan biri İpekçi'nin Gayret'i, diğeri de Talih'iyim dedi. Talih kuşu sözüne devam etti. Ey Gayret kuşu! İpekçi'nin bahtında dünya malı kazanacağı yazılı değildir. Rabbim Hakîm'dir, Rahman ve Rahîm'dir. Mutlak rızık verici O'dur. Her şeyi gören de, gözeten de yine O'dur. Bazı kullarının dupduru bir gönlü ve sapasağlam bir imanı vardır. Bu kullarının mutluluğu arttıkça Rablerine bağlılıkları da artar. Rabbim de onlara verdikçe verir. Yeri gelir onları hükümdar da yapar. Fakat bazı kullarda vardır ki mal melal elde ettiklerinde azacaklardır ve yoldan çıkacaklardır. İşte Rabbim bunu da bilir ve kulunun yoldan çıkmaması için onu zenginleştirmez. Çünkü onun içinde fakir olması daha hayırlı görülmüştür. Ey İpekçi! Kazandığın bu paralarla nereye gidersin? Hiç kaza ve kadere karşı durulur mu? Birden cellat görünümlü bir adam belirdi orada. Kuşlarla birlikte paraları İpekçi'nin üzerine saçıp gözden kaybolmuşlardı. İpekçi rüyanın tesiriyle uyanmıştı. Uyandığında rüyada müşahede ettiklerinin gerçekten de doğru olduğunu gördü. Çünkü para dolu kesesi yanında yoktu. Sağına soluna bakındı fakat paralarını bulamadı. Bu durumu hanımına izah edemeyeceğini düşünüp Irak'a gitmekten vazgeçti. Yeniden Nişabur'a döndü. Yeniden çalıştı, çabaladı ve yine bol miktarda para kazandı ve tekrar Irak'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda konakladığı yerde yine uykuya daldı ve yine aynı rüyayı gördü. Bu sefer Talih kuşu Gayret kuşuna, ''Ey akılsız, fikirsiz, Allah'ın takdirinden öteye geçilemeyeceğini sana daha önce de söylemedik mi? Neden böyle davranırsın? Allah'ın hikmetinden sual sorulmaz.'' ''Ey Talih kuşu, ne olur beni anlamaya çalış. Çünkü kim çalışır, gayret eder ve bizden medet umarsa onu istediği şeye iletiriz. Devamında sen de yardım edersen o istenilen şey gerçekleşmiş olur. Fakat sen istemezsen bizim çalışıp çabalamamız boşa gider ve istenilen şey de gerçekleşmemiş olur. Yani istenilen her şey seninle neticelenir. Sende yüzü gülenin çalışmasına da gerek yoktur.'' İpekçi, uyandığında rüyasının aynen gerçekleştiğini gördü. Gittiği yolun yanlış olduğunu düşündü. Artık kısmetinde olanlara razı olmaya karar verdi. Irak'a gitti, evine geldi. Yaşadıklarını hanımına anlattı. Hanımı, ona yaşadıklarının çakal hikayesine benzediğini söyledi. İpekçi hikayeyi merak edip sordu. Hanımı da başladı anlatmaya. Vaktiyle bir adamın devesi uyuz olmuştu. Sahibi deveyi tedavi edilemediği için bir çöle bırakmıştı. Deve tek başına çölde dolaşırken bir çakal görmüştü. Çakal bir fare deliğinde fareyi yakalamaya çalışmaktaydı. Çakal deveyi fark edince fareden vazgeçmiş ve devenin peşine düşmek istemişti. Çakalın eşi, aza kanaat etmeyenin çoğu bulamayacağını, bu sevdadan vazgeçmesini yoksa fareden de olabileceğini söylemişti. Çakal, eşini dinlememiş, aza kanaat etmenin pısırıklık olduğunu söylemişti. Ona göre böyle büyük ve güzel bir av varken bir fareyi yakalamak istemek boşa vakit geçirmek demekti. İşte bu düşüncelerle devenin peşine düşen çakal ne kadar uğraştıysa da deveyi avlamayı başaramamıştı. Günlerdir bir şey yiyemeden karnının gurultusunu dinleyerek geri dönmüştü. Hikayeyi dinleyen Mahişeker, ''Ey Tuti, yalnızca derdi olanlar anlar dertlinin halini. Oysa sen de dert ne gezer? Huzur içinde yaşar durursun. Ben belki bir çözüm bulursun diye derdimi anlatırım. Oysa sen geceler boyu hikayeler anlatıp beni oyalarsın. Bana her zaman farklı şeyler söylersin.'' Bizim halimiz Memun Halife ile Bedevi arasında yaşananlar gibi. Bu sefer Tuti hikayeyi merak edip sordu ve Mahişeker başladı anlatmaya. Vaktiyle Emevi Halifesi Memun'a gelen bir adam hacca gitmek istediğini fakat parası olmadığını söyler. Halife, adama parası yoksa haccın farz olmadığını ve boş yere zahmet çekmemesini söyler. Adam, gerçekten durumunun olmadığını bildiğini fakat halifeye ihsanını beklediğini söyler. Halife de adamın bu nezaketinden memnun olup onu mükafatlandırır. ''Ey Tuti, ben sana sevdadan söz ederim ve vuslat için yardım isterim, oysa sen hayvan hikayeleri anlatıp beni hep oyalarsın.'' ''Ey Mahişekar, nasıl böyle düşünürsün? Demek ki alimlerin dediği gibi gerçekler acıymış. Anlattıklarım sana acı veriyorsa artık ne diyeyim? Oysa ben vuslata ermen için ne kadar da gayret etmiştim. Fakat sen beni anlamadın. Hikayelerim seni sevdiğin şeylerden ayırmak için değildi. Senin dünyadaki kötülüklerden haberin olmadığı için yaptığım küçük hatırlatmalardı. Ben de gencim ama kısa zamanda çok şey yaşayıp, çok şey gördüğüm için dünya işlerinin nasıl gittiğini iyi bilirim. Bir şey bilmiyor gibi göründüğüme bakma. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu düşünürüm. Benim endişem bir kötülüğe uğrayıp da sonsuza kadar utanç içinde yaşamaman içindir. Anlattığım hikayelerden umarım ki ders çıkarırsın. Çünkü gerektiğinde sıkıntılardan kurtulmana yardımcı olur. Tıpkı düşmanın elinden hileyle kurtulan Kara Kulak hikayesindeki gibi. Mahişekar özür dileyip hikayeyi anlatmasını istedi ve Tuti biraz nazlandıktan sonra başladı anlatmaya. Vaktiyle ormanda yaşayan bir aslan vardı. Aslan ormandan ayrılıp başka bir yere gitmişti. Ormanın yönetimini maymuna bırakmıştı. Maymun ormanı iyi yönetememişti çünkü ormana isteyen istediği gibi giriyordu. Hatta bir kara kulak ormanı pek beğenmiş ve ormana yerleşmeye karar vermişti. Maymun, kara kulağın bu kararına karşı çıkmış, haddini bilmesini söylemişti. Zira Allah, haddini bilene merhamet ederdi. Bu orman aslanındı ve heybetinden her hayvan korkardı. Oysa o cahil cesaretiyle hareket ediyordu. Aslandan hiç korkmazmış gibi davranıyordu. ''Ey maymun, böyle boş boş konuşup durursun. Bir ahmaklık varsa onu da sen yapıyorsun. Bu orman neden aslanın oluyor ki? Buralar benim miras malımdır. Değil aslan, kaplan dahi gelse yaklaştırmam. Sakın ondan korktuğumu sanma. O aslansa ben de aslan boğanım. Ben her zaman aslan ve kaplan etiyle beslenirim. Ah, buraya bir gelseler de görseler. Onlara başkasının miras malına izinsiz girmek neymiş gösterirdim.'' Maymun bu sözler karşısında sessiz kalmış ve çekip gitmişti. Kara kulağın eşi artık ormanda kalmalarının yanlış olacağını, aslandan korkmaları gerektiğini ve bir an önce yola çıkmak gerektiğini söylemişti. Kara kulak eşinin bu sözlerini aldırmamış ve ona korkmasına gerek olmadığını anlatmış, aslanın gittiği yerde Allah'ın izniyle başına bir şey gelmiş olabileceğini söylemişti. Kara kulağın bu umursuz tavrı eşini rahatsız etmişti. ''Ey kara kulak, bu ormanın aslana aittir. Bunda hiç şüphem yok. Bir gün aslan çıkıp gelecektir. Konuştuklarımızın hepsinden haberi olacaktır. İşte o zaman hile ederdim dersin. Fakat çoğu zaman hile de işe yaramaz. Hatta hile kişinin başına felaketler açar. Tıpkı kurdun çakala yapmak istediği hilenin kendine felaketler getirmesi gibi.'' Kara kulak merak edip sordu. Eşi başladı anlatmaya. Vaktiyle bir kurt boş bulduğu çakal inine yerleşmişti. Çakal ininin ağzında kendisine ait olmayan izleri görünce tedbirli davranıp ine girmedi ve ''Ey güzel inim!'' diye seslendi. İçeriden herhangi bir ses çıkmamıştı. Bunun üzerine ''Ey güzel inim, seninle ben her zaman konuşur dertleşirdik, sana ne oldu da sen böyle ses vermiyorsun? Şunu iyi bil ki bana seslenmezsen ben de seni terk eder başka bir yere giderim.'' Kurt, susarsa çakalın dönüp gidebileceğini, kendi gayretlerinin de boşa gideceğini düşünüp çakalın çağrısına ''Buyurun!'' diye cevap verdi. Çakal, kurdun tuzağını fark etmişti. Hemen olanları çobana anlattı. Çoban zaten fırsat kollamaktaydı. Çünkü önceki yıllarda kurt, çobanın sürülerine zarar vermişti. Çoban, inin ağzını büyükçe bir taşla kapattı. İnde hapis kalan kurt, açlık ve susuzluktan ölüp gitti. Yani çakal için düşündüğü hile kendi başına gelmişti. Kara kulak eşinin anlattıklarına itibar etmedi. Kurdun bir ahmak köpek olduğunu, aklı olsa ses vermemesi gerektiğini söyledi. O anda bir gürültü koptu. Bütün hayvanlar ayağa kalkarak aslanı karşılamaktaydı. önce maymun aslanın yanına geldi ve kara kulağın yaptıklarını bir bir anlattı. Aslan, "Ey maymun, şayet anlattığın gibi ise çekinmek gerekir. Zira bu cesaret, bu cüret ancak benden üstün olanlarda vardır."
"Ey ormanımızın kralı, dünyada senden daha büyük bir yiğit mi vardır? Ben onu kaç defa gördüm, çok iyi tanırım. O bir kara kulaktır, lütfen korkmayınız, hakkından gelmeniz gerekir."
"Ey maymun, kara kulakta anlattığın gibi bir cesaret olamaz. Elbette bilenden daha iyi bir bilen vardır. Bedenen küçük olsa da kahramanlıkta benden üstün olabilir. Hem belaya el uzatmaktansa kaçmaya ayak açmak yeğdir demişler. Bu nedenle başa çıkamayıp şanımızı lekelemeden, ona görünmeden kaçıp gidelim." Aslan da maymunun bu konuşmalardan sonra sağa sola bakınarak kaçacak yer aramalarını gören kara kulağın eşi,
"Ey kara kulak, sana söylemiştim. İşte bak bizi arıyorlar, şimdi ne yapmak gerekir?"
Kara kulak eşine aslan yaklaşınca yavruları ağlatmasını söyler. Eşi kara kulağın dediği gibi yapar. Kara kulak yavruların için ağlattığını sorar. Eşi de yavruların aslan eti istediğini söyler. Kara kulak çıkışır. Dağlar kadar yığılmış kaplan eti varken neden aslan eti isterler? Gerçi geçenlerde aslan eti de getirmiştim. Onlara ne oldu?
Evet, aslan etimiz var ama yavrularımız taze aslan eti isterler.
Şimdilik yavrularımız bayat aslan etiyle idare etsinler. Daha sonra ben onlara taze aslan eti de bulurum. Zira daha önce bu ormanda bir aslan yaşarmış. Yakında mutlaka gelir. Onun etinden de yavrularımıza yediririz," dedi. Aslan bu sözleri işitince maymuna gerçekten de düşündüğü gibi düşmanın kuvvetli çıktığını, bunun bir kara kulak olamayacağını söyledi ve kaçmaya kalktı. Maymun,
"Ey ormanlar kralı, ümitsiz olmak, korkmak sana yakışmaz. Bu hayvan görüldüğü gibi zayıf ve çaresizdir. Boş yere endişe edersiniz. Bir defa mücadele etseniz onun cesaretli olmadığını anlarsınız."
Maymun, aslanı ikna etmeyi başarmıştı. Onu kara kulağın yanına götürdü. Kara kulak aslanın maymunun zoruyla geldiğini anlamıştı. Hemen yavrularını anlatmıştı. Eşiyle daha önceki gibi konuşmalara girdi ve devam etti. "Ben sana demiştim, yavrularımızı biraz oyalamalısın çünkü daha önce bu ormanda yaşayan aslanın geldiğini işittim. Maymun dostum aslanı bize getirecekti. Yüce Allah'ın izniyle maymun aslanı yanıma getirirse bir anda aslanın işini bitiririm. Hem yavrularımıza hem de bize taze yiyecek olur. Ayrıca dostumuz maymunu da ödüllendiririz." Aslan, kara kulağın bu sözlerini işitince maymunu oracıkta öldürüp var gücüyle ormandan uzaklaştı. Oysa kara kulak yaptığı akıllıca hileyle ormanda huzur içinde yaşadı. Ey Mahi Şeker, sana uzunca hikayeler anlatmam, tüm hile yollarını öğrenmen içindir. Gün gelir işine yarar. Aklın varsa bu nasihatler sana yeter. Pelenk Firip Hanım. Akşam olmuştu. Mahi Şeker yine kafesin yanına gelmişti.
"Ey Tuti, anlattığın hikayeler, nasihatler bitti. Bak şimdi çoktan akşam oldu. Şimdi müsaade edersen gideyim," dedi.
"Ey Mahi Şeker, müsaadeye ne gerek var? Neden vesvese içinde yaşar durursun? Bil ki fırsatlar gelir geçer. Yayından çıkmış ok, ağızdan çıkan söz, geçen ömür geri gelir mi sandın? Şimdi vakit kaybetmeden git. Sana ettiğim nasihatlerden de yararlanmayı sakın unutma. Böyle yaparsan sıkıntı yaşamaz ve hiç korkmazsın. İnsan dünyada dört şeye dikkat ederse asla sıkıntı çekmez. Bunlar öfke, yalan, acelecilik ve ihmal. Sevdalı olan her şeye sabreder de bir tek ayrılık acısına dayanamaz ve acele eder. Ama acele işe şeytan karışır. Acele iş yapanlar her zaman neticesinde pişmanlık devşirmiştir. Şayet kişi işlerinde acele etmez ve düşünerek davranırsa, Pelenk Firib Hanım gibi kaplanın pençesinden bile rahatlıkla kurtulur." Mahi Şeker yine merak edip sordu ve Tuti yine başladı anlatmaya. Bir zamanlar kötü huylu bir adamın iyi huylu ve düzenli bir hanımı vardı. bir kaplanı kandırmayı başardığı için adına kaplan aldatan anlamında pelenk firip derlerdi. Adam çoğu zaman sudan bahanelerle hanımını dövmekteydi. Yine bir gün hanımını çok fena dövmüştü. Kadın dayanamadı ve iki çocuğunu da alıp bir gece evden ayrıldı. Bir müddet sonra karanlığın en koyu olduğu bir zamanda, herkesin geçmekten çekindiği bir yerde karşısına bir kaplan çıkmıştı. Kadın, kocasından izin almadığı için başına bu belanın geldiğini düşünmüş, tevbe edip kocasına her şeye rağmen katlanmaya karar vermişti. Kadın, kaplanın elinden kurtulabilmek için bir hile yapmayı düşünerek ona seslendi. ''Ey kaplan, sana bir diyeceğim var. Önce beni bir dinle, sonra ne istersen yapabilirsin.'' Kaplan hiç beklemediği bu isteği geri çevirmedi. Kadın anlatmaya devam etti. ''Bizim köy buraya çok yakın. Köyümüze gücü kuvveti yerinde bir aslan musallat olmuştu. Köyümüze zarar vermemesi için köylü elinden gelen her şeyi yapmaya karar vermişti. Köyde kura ile her gün 3 kişi seçilip aslana yiyecek olarak sunulacaktı. Bugün kura bize çıkmıştı. Fakat karşımıza sen çıktın. Seni de düşünmemiz gerekir. Senin de rızkın bizim üzerimizden olsun. Hem seni geri çevirmek bize de yakışmaz. Fakat isterim ki bir oğlum ve vücudumun yarısı senin, diğer oğlum ve vücudumun öbür yarısı da aslanın olsun. Bu şekilde hem sen hem de aslan benim etimden de yemiş olursunuz. Pelenk Firib'in sözlerini duyan kaplan aslanın gücünden çekindi ve ''Ey kadın, sendeki bu fedakarlığı ve asaleti daha önce hiç görmedim. Düşmanını bile düşünür, canından vazgeçersin. Bilmem senin gibi birisi daha önce yaşamış mıdır?''
''Ey kaplan, ancak canından, cananından vazgeçebilen gönül yüceliğine sahip olabilir. Hem benim gibi şefkatli, merhametli niceleri gelmiştir şu fani dünyaya. Hatta bir hikaye geldi aklıma, istersen sana da anlatabilirim.''
Kaplan, hikayeyi merak edip anlatmasını istedi ve pelenk verip başladı anlatmaya. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in bir hizmetkarı vardı. Bu hizmetkar bir gün halifeyi zehirlemiş ve bu durum halk tarafından da öğrenilmişti. Halife hizmetkarı huzuruna çağırıp sorunca hizmetkar suçunu itiraf etmişti. Meğer halifenin düşmanları parayla adamı satın almışlar. Halife yine de adama iyilik ve ihsanlarda bulundu ve adamın kaçmasına izin verdi.
''Ey kaplan, benim için ölümün her türlüsü aynıdır. Fakat keşke sana nasip olsaydım. Şimdi sana bir nasihatim olacak. Evladımı ve bedenimin yarısını yedikten sonra sakın buralarda durma. Çünkü benim sihir ve büyüyle uğraşan bir kardeşim var ve kurada aslana çıktığımdan haberi yoktur. Buralara gelirse sana zarar verir diye çok korkarım.''
Kaplan işittikleri karşısında aslandan da cadıdan da korkmuştu. Pelenk Firib'i serbest bırakıp yoluna devam etti. Yolda tilki dostuyla karşılaştı. Tilki, kaplanın düşünceli halini merak edince, kaplan da olanları bir bir anlattı ona. Bu sefer tilki söze devam etti. ''Demek ki cesur olanların bazılarının ahmak olduğu da yalan değilmiş. Kişide akıl olmadıktan sonra cesaret neye yarar? İnsanın her işinde bir hile bulunur. Oysa bizim adımız çıkmıştır sadece. İnsanların bizi hilede geçtiği neden görülmez? Bu kadın kim bilir senin gibi nice yiğitleri kandırmıştır. Aklın çalışsa böyle bir avı hiç bırakmazdın. Hadi bu tuhaf davranıştan vazgeç de birlikte ona gidelim.'' Bu sefer kaplan, ''Ey tilki, ya kadın haklıysa? Dedikleri aynen çıkarsa ben ne yaparım? Oysa sen çabuk hareket edebilen bir hayvansın. Kaçıp kurtulabilirsin. Ama ben öyle değilim. Çabuk kaçmam mümkün değil. Ayrıca o kadınla aramızda verilmiş bir söz var. Sözünde durmak önemli bir fazilettir.''
''Ey kaplan, kadın yalan konuşmaktadır. Şayet doğru konuşuyorsa ilk önce beni parçalayabilirsin. Benim çabuk kaçabileceğimi düşünüyorsan ayağımı ayağıma bağlarsın, birlikte kaçarız.''
Kadın, kaplanı şüphelendirmek istemedi. O nedenle kaçmak için acele etmedi. Olduğu yerde beklemeye karar verdi. Bir plan yaparak kamışlığı yakacaktı sadece. Kendisi de bir ağaca çıkmıştı. Az sonra kaplanın tilkiyle beraber geldiğini gördü. Kaplanı kışkırtanın tilki olduğunu anlamıştı. Birden ağacın başında feryat etmeye başladı.
''Ey anlayışsız kaplan! İyi ki aramızda bir dostluk var, yoksa sana hiç acımazdım bilesin.
Daha önce sana söylemiştim ama pek inanmamıştın sanırım. Bak kardeşim geldi ve tüm buraları ateşe verdi. Kendisi de bir tilki şekline girmişti. İşte şu yanındaki tilki kardeşimdir. Şimdi bil ki sıra sende. Senin de sihirle işini bitirecek. Benden söylemesi. Kaçarsan canını kurtarabilirsin.
Kadının bu sözlerinden sonra korkan ve canını kurtarma telaşına düşen kaplan hızlıca oradan uzaklaştı. Kaçarken ayağına bağlı olan tilki de sürüklenerek onunla beraber gelmişti. Kadın da acele etmediği için kaplandan kurtuldu ve çocuklarıyla birlikte kendi şehrine döndü.
Ey Mahişeker, acele davranmak doğru değildir. Hele hele aşık olan hiç acele etmemelidir. Şayet dediğim gibi hareket edersen hiçbir zarar görmezsin.
Ey Tuti, benim can dostum ve can kardeşim. Şimdiye kadar her ne dedinse aynen inandım ve söylediklerini uygulamaya çalıştım. Kişileri tanımada mümkünse bana bir başka nasihat et.
Ey Mahişeker, kişileri tanımada en kısa ve en kestirme yol sohbettir. Kişi içinde ne varsa onu dışına vuracaktır. Böylece sen de onun nasıl birisi olduğunu anlamış olursun. Tıpkı tavus olmaya çalışan çakalın hikayesindeki gibi.
Mahişeker hikayeyi merak edip sordu ve Tuti başladı anlatmaya. Vaktiyle şehre yakın bir yerde bir çakal yaşamaktaydı. Çakal, akşam vakti şehrin pazarından arta kalan parçalarla karnını doyurmaya çalışırdı. Yine bir akşam pazarda dolaşırken açık unutulmuş bir boya dükkanına girdi. Dikkat etmediği için kendini birden boya dolu bir kabın içinde buldu. Kabın içinden güçlükle kurtulmayı başardı. Fakat yine dikkat etmediği için farklı boya kaplarının içine düşe çıka dükkandan çıkmayı başardı. Dükkandan dışarı çıktığında vücudunun her yanı rengarenk boyalarla boyanmıştı. Diğer hayvanlar onu bu haliyle tanıyamamış ve tuhaf bir şekilde ona saygı duymaya başlamışlardı. Çakal bu yeni halinden gayet memnundu. Soranlara kendisini cennet tavusu olarak tanıttı. Üstelik kibirli ve gururlu davranmaktaydı. Kısa sürede tüm yırtıcı hayvanlar tarafından başkan olarak görülmeye başladı ve o bölgenin yönetimini ele geçirmiş oldu. Çakal, diğer yırtıcı hayvanlardan seçtikleriyle kendisine bir yönetim oluşturmuştu. Bütün hayvanlar onu cennet tavusu olarak tanıyor, fakat gerçekten cennet tavusu olup olmadığını da merak etmeden duramıyorlardı. Yönetim aslandayken babadan oğula yine aslana geçmekteydi. Cennet tavusunun soyunda acaba yine hükümdarlık var mıydı? İşte bu merak edilen en önemli soruydu. İşte ne olduysa o gece olmuştu. Çakal, yönetimindeki hayvanlarla birlikte oturmaktaydı. Uzaktaki bağlara giren çakal sürüsünden uluma sesleri gelmekteydi. Hükümdar çakal da artık dayanamamış ve ulumaya başlamıştı. Çakalın bu ulumaları onun foyasını ortaya çıkarmıştı. Aslan hemen oracıkta çakalın işini bitiriverdi ve tahtın yeniden sahibi oldu.
Ey Mahişeker! Atalar kişinin aslı neyse nesli de o olur demişler. Olduğundan farklı görünmeye çalışılsa da gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar. Bak aklıma bir hikaye daha geldi. İstersen onu da anlatabilirim.
Mahişeker hikayeyi merak edip sordu ve Tuti başladı anlatmaya. Vaktiyle bir tüccar çalışıp çabalamış ve çok zengin olmuştu. Fakat zamanla işleri kötüye gitmiş ve iflas etmişti. Elinde sadece bir eşeği kalmıştı. Eşek açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı. Tüccar açlıktan öleceğine belki başının çaresine bakar diyerek eşeği kırlara salmıştı. Yırtıcı hayvanların zarar vermemesi için eşeğine aslan postu giydirmişti. Tüm hayvanlar eşeği gördüğünde aslan zannedip ondan kaçar olmuşlardı. Eşek kısa sürede yeniden besili bir hale gelmişti. Eşek bir gün bir bağa girmişti. Bağcılar korkup kaçtılar ve ağaçların başına çıktılar. Eşek bağda ne bulduysa yemeye başlamıştı. Bağın kenarından eşek sürüsü geçmekteydi. Eşeklerin anırma seslerini duyan aslan postlu eşek de ses çıkarmaya ve anırmaya başlamıştı. Bağ sahipleri artık onun eşek olduğunu anlamıştı. Eşeği iyice bir dövdükten sonra ona semer vurup yük taşıtmaya başladılar.
Ey Mahişeker! Kişinin dışı nasılsa içi de aynen öyledir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Yaşar Beçene'nin dilimize kazandırmış olduğu, hazırlamış olduğu Tutiname adlı eserin 4. bölümünü sizler için seslendirdim. Özellikle bu eserle alakalı YouTube kanalımızda oldukça fazla yorumlar var. Onları da görebilirsiniz diğer bölümlerin altında. Beğendiyseniz bir beğeni bırakmanızı rica edeceğim ve lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki Sesli Kitap podcast'imizde görüşmek üzere, hoşça kalın.